Ayrım 10. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 93. Konstantinopolis, Konstantinus'un başkenti. Zafer töreniydi. Cesareti yüceltme vakti, başarıyı kutsama anı. Kuzey'in karanlık ormanlarından gelmişti buraya. Sisli günlerin ve yağmurlu gecelerin içinden, savaşın ve açlığın ortasından, ateşin ve kılıcın gücüyle, kan ve ölüm pahasına, Romalı senatörlerin ihanetine rağmen, en çaresiz anında bile umudunu yitirmeden, adını bile bilmediği askerlerinin cesaretiyle, yenilgide bozguna kapılmadan, zaferde kendini kaybetmeden, iradeyi çelik bir zırh gibi kuşanarak, sarp dağlardan, geniş ovalardan, tekinsiz bataklıklardan, denizlerden ve bozkırlardan geçerek, atalarının izini hiç yitirmeden. İmparator Konstantin Tanrı'ya bakıyordu. Başı bulutlardaydı Tanrı'nın. Gökyüzünün her yerindeydi bulutlar. Beyaz, yelkenli savaş gemileri gibi geziyorlardı mavilikte. Tanrı'nın yedi ışığının yedisini de gölgelemişti bulutlar. Bir işaret mi diye düşündü imparator. Tanrı yine bir işaret mi yolluyor bana? Yanıt rüzgardan geldi. Ak bulutları birbiri ardınca sildi gökyüzünden. Apollon'un ışıklı başı ortaya çıktı yeniden. Konstantin Tanrı'ya bakıyordu. İnce bir rüzgar esiyordu forum alanında. Her yanda bahar çiçeklerinin kokusu. Çiçek kokulu rüzgar hafifçe dalgalandırıyordu erguvan rengi harmanisini. Tıpkı kendi tacı gibi Tanrı'nın yedi ışık saçan tacına takıldı gözleri. Tacı taşıyan başa baktı. Tanrı'nın geniş alnına, inançlı gözlerine, kartal burnuna, gururla kapanmış ağzına. Tanrı'nın suretinde kendini gördü, mutlu oldu. Gülümsedi gökyüzünden, kenti seyreden, kendi suretindeki Tanrı'ya. İmparator, Tanrı'ya bakıyordu. Göklere uzanan sütunun üzerindeydi Tanrı. Ama Roma yakınlarında imparatora görünen başka bir Tanrı'ydı. Görünümü, bedeni, sesi, eşi benzeri olmayan bir Tanrı. Apollon gibi ışık saçmasa da gökyüzüne, zafer burada diye yazan bir Tanrı. İsa'nın taşıdığı haçı maviliklere nakşeden bir Tanrı. Konstantin'e erken bir zaferi bahşeden Tanrı. Roma'nın bütün gücünü kendinde toplayan bir hükümdar gibi, bütün ilahların gücünü kendinde toplayan bir Tanrı. İmparator Tanrı'ya bakıyordu ama gördüğü Apollon değildi. Kendi hükümranlığını görüyordu. Üç kıta, dört mevsim, yedi iklim üzerinde. Kendi hükümranlığını görüyordu. Yeni Tanrı'nın koruyuculuğunda, bölünmemiş Roma'nın uçsuz bucaksız sınırlarında. Tek Roma diye bağırdı imparator. Tek Tanrı, tek imparator. Gür sesi tarladaki başaklar gibi dalgalandırdı arkasındaki kalabalığı. Tek Roma, tek Tanrı, tek imparator diye tekrarladı insanlar. Ses yuvarlak meydanda yankılanarak sütunun üzerindeki eski Tanrı'nın taştan kulaklarına kadar ulaştı. Konstantin Tanrı'ya bakıyordu. Mayıs'ın 11'iydi. 40 gün 40 gece süren şenliklerin son günü. Tarihi değiştiren adamın, tarihin değiştiğini herkese kanıtlayacağı gün. Roma'nın artık eski Roma olmadığının dosta düşmana anlatılacağı gün. Yeni Roma'nın doğduğu gün. Yeni Roma'nın yeni bir başkente kavuştuğu gün. İmparator Konstantin'in yeni başkentini bu görkemli sütunla kutsadığı gün. Göğsünde kocaman bir haç, başında altından bir taç. Çemberli taş sütununun doğu yönünde yatıyordu ceset. Sokak lambaları yanmadığı için olay yeri incelemenin minibüsüyle Ali'nin kullandığı aracın farları aydınlatıyordu küçük meydanı. Bu da yeterli aydınlığı sağlayamadığından Şefik'le üç adamı, bir de bizim gayretkeş Zeynep, define avcıları gibi ellerinde fenerler, bir delil, bir ipucu, bir iz arıyorlardı alacakaranlık zeminde. Zeynep'in el fenerinden yayılan solgun ışığın altında incelemeye çalıştım maktülü. Orta yaşın üzerindeydi adam. Kafası iyice açılmıştı. Şakağının yanındaki seyrek saçları seçilebiliyordu sadece. Yayvan burnunun sona erdiği yerle üst dudağının arasındaki geniş bölgeyi badem bir bıyık süslüyordu. Lacivert takım elbisesinin içine giydiği açık mavi gömleği siyah rugan ayakkabılarla buluşunca şık bir kıyafet ortaya çıkıyordu. İlk kurban gibi onun da gırtlağında derin bir kesik göze çarpıyordu. Ve tıpkı onun gibi sadece ceketinin yakasında ve gömleğinin göğsünde kan vardı. Karanlık göz çukurlarındaki açık renk gözleri sanki çok tuhaf bir şey görmüş gibi sütunun tepesinden bize bakan solgun yarımaya takılmıştı. Dün sabah saray burnunda beni izleyen yarımay değil miydi bu? Cesedi bırakıp başımı gökyüzüne çevirdim. Laciverdi sonsuzlukta, yıldız çisentileri içinde solgun solgun parıldıyordu yarımay. Sabah gördüğümden bu yana biraz daha büyümüştü. Ama tamamlanmamış bir resim gibi hala kederli görünüyordu. Maktun'un avucunda bulduğumuz sikke Konstantin için basılmış diyen Zeynep yeniden olay yerine döndürdü beni. Delil torbasından çıkardığı metal parayı bana uzatmıştı. Konstantinopolis'i kuran imparator için. Sesindeki manidar tını bu sabah Konstantinopolis hakkında yaptığımız sohbete gönderme yapıyordu. Paranın ön yüzünde de imparatorun büstü var. Yarım ayı gökyüzündeki yalnızlığıyla baş başa bırakıp antik parayı aldım. Yakın gözlüklerimi taktıktan sonra sikkenin ön yüzünde imparatorun sağa bakan büstünü seçebildim. Büstün hemen arkasında yer alan Konstanti yazısı bu madeni paranın Konstantin için basıldığını gösteriyordu. Yine de Zeynep'in bu sikkenin Konstantinopolis'in kurucusu 1. Konstantin'e ait olduğunu bilmesi şaşırtıcıydı. Çünkü ortaokul bilgilerime bile dayanarak söyleyebilirdim ki Roma tarihinde Konstantin isimli birçok imparator vardı. Bu sikkedeki kabartma pekala başka bir Konstantin'e ait olabilirdi. Sormama izin vermeden anlatmayı sürdürdü. Konstantin milattan sonra 330 yılında şehri Roma'nın başkenti yapmanın onuruna diktirmiş bu sütunu. Hikayesi de ilginç. Sütunu ta Roma'dan getirtmiş. Apollon tapınağından. Eliyle karanlıkta yükselen sütunu gösterdi. Orijinal boyu 57 metreymiş. Parçalara ayırarak gemilerle taşımışlar buraya. Sütunu diktirdikten sonra üzerine de Apollon görünümünde kendi heykelini koydurmuş. Nereden biliyorsun bunları? Dudaklarında muzip bir gülümsemeyle anıtın kuzeyini gösterdi. Orada bilgilendirici bir yazı var başkomiserim. Her şey yazıyor. Evet, işte bu kadar basit. Size gerçekleşmesi zor, neredeyse imkansızmış gibi görünen bir olayın, bağlantılar ortaya çıktığında ne kadar da basit bir açıklaması olduğunu görürsünüz. Allah iyiliğini versin dercesine elimi usulca boşlukta sallayarak cesedi incelemeye koyuldum. Ve ilk bakışta daha önce dikkatimden kaçan bir ayrıntıyı fark ettim. Kurbanın yatış biçimi. Ceset dün sabah bulduğumuz maktul gibi uzatılmıştı yere. Ayakları iki yana ayrılmış, kolları geriye doğru dümdüz uzatılmış, ellerinin ayaları yüz yüze gelecek şekilde naylon bir iple birbirine bağlanmıştı. Kurbanın bileklerindeki bağı inceleyen Zeynep, "Düğüm pek sıkı değil," diyerek naylon ipi çekti. Bağ kolayca çözülüverdi. Hatırlarsanız Necdet Denizel'in ellerindeki düğüm de sıkı değildi. Kurban bileklerini biraz gerse kendiliğinden çözecek kadar gevşek. Soru dolu gözlerini yüzüme dikerek doğruldu. Kurbanlarını etkisiz hale getirmek için bağlamıyorlarsa bu ipler niçin başkomiserim? Önemli bir soruydu ama yanıtı bilmiyordum. Bakışlarım maktulün tıpkı bir ok arkalığı gibi birbirinden ayrılmış ayaklarına kaydı. Bir okun arkası gibi. Heyecanla Zeynep'e döndüm. Evet, bir ok. Genç meslektaşım hiçbir şey anlamadan şaşkınlıkla beni izlerken hızla kurbanın ayak ucuna geçtim. Başının üzerinde ok ucu biçiminde kavuşturulmuş ellerini gösterdim. Katiller kurbanın bedenine bir ok görünümü vermişler. Anlıyor musun Zeynep? Bir ok. Onaylamadan önce her zamanki temkinliğiyle yanıma gelip dikkatle cesede bakması gerekti. Yakından, uzaktan, sağdan, soldan. Evet başkomiserim diye söylendi sonunda kısık bir sesle. Haklısınız, cesedi bir ok haline getirmişler. Ama niçin? İşaret ediyorlar Zeynep. Bir sonraki cesedi bırakacakları yeri işaret ediyorlar. Düşünsene, Necdet'in elleri hangi yönü gösteriyordu? Kısa bir an, çok kısa bir an hatırlamaya çalıştı. Sirkeci yönünü. Oradan düz bir çizgi çekersek, evet, yaklaşık olarak burayı gösteriyordu. Çemberli taşı. Gergin bir sesle sordum. Peki bu ok nereyi gösteriyor? İkimiz de kurbanın parmaklarını işaret ettiği yöne baktık. Karşımızda çemberli taş sütunu duruyordu. Konstantin'in yeni başkentini kutlamak için diktirdiği sütun. Hayır, sütun değil diye söylendim. Sütunun arkası. Belki bütün bu binaların arkasında bir yer. Samanlıkta iğne aramaktan söz ediyordum. Ama becerikli kriminoloğumuz henüz bunun farkında değildi. Beyazıt Meydanı mı diye atıldı. Sütunun arkasında Beyazıt Meydanı var. Çaresizlik içinde ellerimi yana açtım. Olabilir Zeynep'ciğim. Başka bir yer de olabilir. Katil ya da katiller bize bir mesaj vermek istiyor. Önemli olan bu mesajın ne olduğunu anlamak. Hareketlenmemiz, heyecanlı konuşmalarımız şefin de ilgisini çekmişti. Bir şey mi buldunuz başkomiserim? Başında bonesi, sırtında önlüğü, elinde eldivenleriyle olay yeri inceleme komiserinden çok bir restoranın aşçısına benziyordu. Kesin bir şey yok, sadece tartışıyoruz. Bakışlarımı kurbana çevirerek sordum. Kimmiş bu zavallı? Delil torbasından çıkardığı kimliği uzattı. Adı Mukadder, soyadı Kınacı. Ne iş yaptığını, nerede oturduğunu henüz bilmiyoruz. Sadece bu ehliyet çıktı cebinden. Uzattığı ehliyetin üzerindeki izleri silmemek için iki parmağımın arasında tutarak okumaya çalıştım. Evet, Mukadder Kınacı, 1950, Rize doğumlu. İşte hepsi bu diye umutsuzca söylendi Şefik. Başka da bir şey yok. Ne cep telefonu, ne nüfus cüzdanı, ne de bir kartvizit. Gözleri sıkıntıyla küçük meydanı taradı. Üstüne üstlük bir de şu karanlık. Doğru dürüst bir şey göremiyoruz ki. Tıpkı Şefik gibi giyinmiş adamlarından biri sokuldu yanımıza. Bu yüzden patlatmışlar lambaları komiserim diyerek körleşmiş direkleri gösterdi. Delilleri toplarken zorlanalım diye. Dikildiği yerden yanıtladı Zeynep. Hiç sanmıyorum. Lambaları patlatmalarının nedeni cesedi bırakırken kimseye görünmemek. Adamlar o kadar profesyonel ki bize en küçük bir iz bırakacaklarını sanmıyorum. O kadar erken konuşma. Başımı çevirince deminden beri ortalıkta görünmeyen cevval yardımcımla karşılaştım. Yanında da hırpani kılıklı iki adam. Cesedi görünce ikisi birden irkildi. Hakikaten mevta varmış Şeffan diye söylendi kısa boylu olanı. Nasıl da sermişler lan adamı yere. Şeffan yüzünü buruşturarak başını çevirdi. Yok Cello, ben korkarım ölüye, bakamam. Cello korkmamışa benziyordu. Uğurdur lan, Allah rahmet eylesin. Ölüye bakmak şans getirir. Lakin mutlaka Fatiha okumak lazım. Cello kirli ellerini gökyüzüne açarak mırıldanmaya başlarken arkadaşı göz ucuyla cesede şöyle bir baktıktan sonra "Müslüman mı ki oğlum Fatiha okuyorsun?" diye karşı çıktı. "Belki Hristiyandır. Baksana Hristiyan sütunun önüne atmışlar." Duasını bozmadı Cello. Onun yerine ben yanıtladım arkadaşını. "Müslüman, Müslüman. Niye Hristiyan olacağını düşündü?" Kim olduğumu bilmediği için Ali'ye döndü. Konuşayım mı, konuşmayayım mı der gibi bakıyordu. "Anlat, anlat," dedi Ali buyurgan bir sesle. "Başkomiserimiz o bizim." Önemli biri olduğumu anlayınca hemen toparlandı Şeffan. "Kusura bakma başkomiserim, tanıyamadım." Ağzını açtıkça buram buram alkol yayılıyordu gecenin serinliğine. "Yoksa polis abilerimize bir kusur eder miyiz?" "Boş ver şimdi kusuru Şeffan. Niye maktulün Hristiyan olacağını düşündün, onu anlat." İkna olmadı. Ne de olsa karşısında bir aynasız vardı. Anlamak için dikkatle yüzüme baktı. Öfke, küçümseme, suçlayıcı bir ifade yakalayamayınca sakinleşti. "Emredersiniz, derhal anlatıyorum. Şimdi başkomiserim, bizde yalan yok. Bakma bu halimize. Elhamdülillah doğma büyüme İstanbul çocuğuyuz. Tamam, sokakta yatıyoruz. Anamız da babamız da bu şehir. Beşiğimiz İstanbul'du, mezarımız da İstanbul olacak. Dediğim gibi yalan yok. Nerede tenha bir yer bulursak orada kıvrılır uyuruz." Eliyle karanlıkta bir yerleri işaret etti. "Yakışıklı komiserimiz bizi orada buldu." Adamın laubali olmasından pek haz etmemişti Ali. Yine de sesini çıkarmadı. Sadece iki garibanın yattıkları yeri tarif etmekle yetindi. "Çemberli taş pasajının orada başkomiserim. Arka sokaktaki yıkıntıda kalıyorlar." "Evet başkomiserim, orada kalıyoruz," diye onayladı Şeffan. "Ama geçen sene burada takılıyorduk." Bu kez sütunun zeminini gösteriyordu. Taşın hemen arkasında. İnşaat filan da vardı. Gece oldu mu sızıyorduk arkaya. O zamanlar cello yok. Bızır. Birden Zeynep'i fark etti. Tuhaf şey. O sokak serserisi bir genç kız gibi kızardı. Kusura bakma ablacığım. Adamın lakabı böyle. Bızır Zeki. Allah rahmet eylesin. Zaten geçen kış donarak öldü. Can kurtaran surlarındaki bir kovukta buldular cesedini. Sertçe çemkirdi Ali. Uzatma. İşimiz var. Sadede gel. Tamam amirim, kızmayın. Hemen anlatıyorum. Şimdi turistler filan gelir ya buraya. Aklın almaz başkomiserim. Dünyanın her yerinden her çeşit insan, 72 millet, en çok da Yunanlılar. Bazıları sütuna bakıp bakıp ağlar, bazıları bizim kum kapının papazı gibi istavros çıkarır. Tabii dillerini bilmediğimiz için bu adamların niye üzüldüğünü anlamayız. Ama bir gün çakozladık davayı. Yine bir grup gelmişti, gençler filan. Başlarında da böyle yakışıklı bir rehber. Ana, baktık ki rehber abimiz Türkçe konuşuyor. Hemen yattım dikize. Kum kapılı Recep Reis'in yelkenleri gibi açtım kulaklarımı. İşte orada duydum bunları. Şimdi başkomiserim, bu sütunu Konstantin diye bir imparator diktirmiş. Lakin diktirirken bu imparatorun anası ta Kudüs'ten Hazreti İsa'nın gerildiği çarmın parçalarını getirmiş. Tahtası, çivisi, neyi varsa. Onları da sütunun altında gizli bir odaya saklamışlar. Oda dediysem sen kilise anla. Büyük değil ama büyülü bir yer. İşte bu Konstantin'le, adı neydi unuttum, anasının şanı için yapılmış o kilise. Sonra zaman geçmiş, bu Konstantin ölmüş. Ölünce aziz ilan etmişler herifi. Koftiden değil, başkomiserim, harbiden aziz. Ben rehber abinin yalancısıyım. Ayasofya'da mozaiği varmış bunun. Hazreti İsa ile beraber. Neyse lafı uzatmayalım. Gün gelmiş, bizim Fatih Sultan Mehmet almış burayı. O zaman Bizans'ın başında yine Konstantin diye bir imparator varmış. Ama aynı adam değil. İstanbul bizimkilerin eline geçince bu Konstantin denen imparatoru bulamamışlar. Ne kadar ölü yaralı varsa alayını taramışlar, yok. Bu Konstantin kayıplara karışmış. Kimileri hala imparatorun bu sütunun altında saklandığına inanıyormuş. Bir gün Yunanlar İstanbul'u ele geçirip Hristiyanlığı yeniden kurmak istediklerinde bu Konstantin elinde kılıçla uyanacak, bize karşı savaşacakmış. Ya gene saçma sapan konuşuyorsun Şeffan diye cello girdi araya. Başkomiserim sana ne soruyor, sen ne anlatıyorsun? Arkadaşının lafı uzatarak canımı sıktığını düşünüyordu. Şeffan'ın gevezeliği yüzünden başlarını belaya sokmalarının alemi yoktu. Oysa arkadaşının söyledikleri ilgimi çekmişti. Saçma da olsa, efsane de olsa bilgiye ihtiyacım vardı. Çünkü katillerin cinayet işleme nedenleri de bir efsane, eski bir hikaye, bir söylenti olabilirdi. Üstelik çok da keyifli konuşuyordu Şeffan. Bir tür sokak bilgeliği. Hiç ummazsınız ama size lügat parçalarlar, hayat dersi verirler. Çok karşılaşmıştım bu tür evsizlerle, tutunamamış ama tutunamadığının farkında olan insanlarla. Bırak anlatsın dedim, bu yüzden cello'ya karışma. Saygıyla geri çekildi. Emredersiniz başkomiserim, ben şey edersiniz diye. Ali sağ elinin işaret parmağını dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. Zavallı adam anında kesin bir sessizliğe büründü. Susturulan arkadaşını küçümseyen bir bakış attıktan sonra sözlerini sürdürdü Şeffan. O rehber abinin laflarını can kulağıyla dinlemiştim başkomiserim. Ama yukarıda Allah var, pek inanmamıştım. Ne zaman ki Konstantin'i kendi gözlerimle gördüm, ondan sonra bu işten emin oldum. Bu kadar palavraya dayanamadı Ali. Kimi gördün kimi diyerek kesti Şeffan'ın sözünü. Büyük bir ciddiyetle yanıtladı çemberli taşın evsizi. Konstantin'i amirim. Ama hangisi dersen bak onu bilmem. Şimdi yağmurlu bir gece rahmetli Bızır Zeki ile sığınmışız bu sütunun kıyısına, uyuyoruz. Yalan yok. Biraz da çekiyoruz tabii. Sustu. Yanlış anlamamızdan korkarcasına hemen açıkladı. Çekiyoruz dediysem kuru değil. Bizim kitabımızda esrar yoktur. Allah'ın bildiğini sizden niye saklayayım? Biz şarap içeriz. O gece de içiyoruz. Kafamız dumanlı, tamam. Lakin aklımız pırıl pırıl. Derken tepemizde şimşekler çakmaya başlamasın mı? Gökyüzü parça parça yarılıyor. Bir de yağmur, mübarek nasıl döküyor. Naylon filan örtünelim derken bir patlama duyduk. Haydi arkasından lambalar zart diye sönmesin mi? Ortalık zifiri karanlık. Lan aman demeye kalmadı, bir de tam tepemize yıldırım düşmesin mi? Tepemize dediysem vızırla benim değil, sütunun tepesine. Allah inandırsın bu koca sütun. Yine Zeynep'e mahcup bir bakış fırlattı. Kusura bakma, teşbihte hata olmaz ablacığım. Bu koca sütun kerhane feneri gibi parıl parıl yanmaya başlamasın mı? Vızırla ben korkuyla ellerimizi gökyüzüne açmış Allah'a yakarırken, ana baktık ki sütunun üstünde eli kılıçlı bir adam. Adam dediğime bakmayın, bildiğin imparator. Göğsünde kocaman bir haç, başında altından bir taç. Taç dediğime bakmayın, sanki bir güneş. İstanbul'un yedi tepesine yedi ışık saçıyor. Baktık bura tekin değil. Baktık burayı kefereler basmış, yağladık tabanları. Şişeleri, nevaleleri bırakıp doğru şu yandaki Atik Ali Paşa Camii'ne. Şarap götürmedik tabii oraya, çünkü haram. İşte o gün bugün bu sütundan uzak dururum ben. Sağ elini usulca kaldırdı. Başkomiserim, o gece Konstantin'in hayaleti bize görününce kendi kendime dedim ki, bu Hristiyanlar bırakmazlar bize bu İstanbul'u. Bin türlü dert, bin türlü melanet açarlar başımıza. Şimdi de yerde yatan bu zavallıyı görür görmez, belki dedim bu mevta da kılık değiştirmiş bir azizdir. Belki de İmparator Konstantin'in hayaleti bize ayağınızı denk alın diyordur. O yüzden Hristiyan mıdır diye sordum. Gülerek başımı salladım. Anlaşıldı, anlaşıldı. Elindeki telsizden yayılan cızırtılarla gecenin sessizliğini bozan yardımcıma döndüm. Evet Ali, hepsi bu mu? Bunları mı anlatacaktı arkadaşlar? Yok başkomiserim diye toparlandı Ali. Galiba şüpheli bir şahıs görmüşler. Çatılmış kaşlarını birbirinden ayırmadan iki garibana döndü. Anlatsanız lan. Yine şeffan konuşacaktı ki çello bu kez kaptırmadı lafı. Vallahi ben çuvalın içinden sarkan bir el gördüm. Hangi çuvalın diye atıldı Zeynep. Ne çuvalı? Çöp toplayıcısının çuvalı ablacığım. Akşamları çöpleri tek tek karıştıran adamlar var ya, onlardan biri. Hani şu iki tekerlekli büyük el arabaları kullanıyorlar. Çuvalı da onun üstünde taşıyorlar. Topladıkları kağıtları, şişeleri, tenekeleri içine koyuyorlar ya. Adam o arabalardan birini itiyordu. Üstünde de çuval gibi bir şey vardı. İşte el o çuvalın içinden sarkıyordu. Hatta şefana da gösterdim. Baksana lan, adam sarhoş arkadaşını arabada taşıyor dedim. Ne bilelim adamın ceset taşıdığını? Evet ben de gördüm diye yeniden şehvetle konuşmaya başladı şefan. Tam önümüzden geçti. O bizi görmedi ama biz taşıdığı çuvalı. Duraksadı. Çuval diyoruz da belki örtüydü. Karanlıkta iyi seçilmiyordu. Büyük bir fırsat yakalamış olabilirdik. Sabırsızlıkla sordum. Ya arabayı taşıyan adam, onu gördünüz mü? Gördük tabii. Adam arabayı itiyordu. Yani nasıl biriydi? Vallahi diyerek başını kaşıdı şefan. Yüzünü tam göremedim. Karanlıkta kalıyordu ama orta boylu bir adamdı. Sağlam yapılı biri. Atma lan, bana bakarak açıkladı cello. Sallıyor başkomiserim. Adamı ilk ben gördüm. Ona da ben gösterdim zaten. Adam zargana gibi ince uzundu. Yüzü görünmüyordu. Çünkü başında kasket vardı. Kasket değil, fötür şapka takmıştı diye arkadaşını bozdu şefan. Uzun da değildi. Pardösü giydiği için öyle görünüyordu. Boşuna umutlanmıştım. Fırsat yakaladığımız filan yoktu. Bu iki zavallının gerçek bir çöp toplayıcısı görmüş olma ihtimali yüksekti. Yine de sormadan edemedim. Peki daha sonra gördünüz mü bu adamı? İş düşünmeden yanıtladı şefan. Gördük tabii. Gözlerinin içine bakarak tehditkar bir sesle sordum. Doğru söyle, oyun oynamıyoruz. Ortalıkta bir ceset var. Gerçekten gördün mü adamı? Şefan kararsızlaştı, bakışlarını kaçırdı. Gördük başkomiserim. Medet Umar gibi arkadaşına döndü. Değil mi cello? Söylesene oğlum. Geri dönerken görmedik mi adamı? Cello iyice ürkmüştü. Bizi memnun edecek yanıtı mı versin, yoksa doğruyu mu anlatsın karar veremiyordu. Dirseğiyle adamı dürtükledi Ali. Anlatsana lan, ne bekliyorsun? Ah diyerek büküldü garibin. Tamam tamam, anlatıyorum. Sanki karşısında askerdeki komutanı varmış gibi hazır ola geçerek sözlü raporunu vermeye koyuldu. Gördük başkomiserim dedi yutkunarak cello. Arabayla geri döndü, önümüzden geçti. Yüzünü görebildiniz mi? Konuşmak yerine ikisi de yok anlamında başını salladı. Ya taşıdığı çuval, o da arabanın üzerinde miydi? Yanıt gelmedi. Az önce konuşmaya atan iki kafadar şimdi süt dökmüş kediye dönmüştü. Sert çıkarak hata yapmıştım. Korkacak bir şey yok arkadaşlar diyerek rahatlatmaya çalıştım. Sizi suçlayan yok. Başınızda bir iş gelmeyecek. Gerçek neyse onu söyleyin. Cello daha cesur çıktı. Burnunu çekerek gördüklerini anlatmaya çalıştı. Çuval boştu başkomiserim. Arabanın üstündeydi. Ama içindeki yük adrese teslim edilmişti. Ne adresi lan diye tersledi Ali. Yorum yapmadan konuş. Baş üstüne amirim. Yani çuval boşaltılmıştı. Şişkinliği falan kalmamıştı. Emin misin? Eminim. Bak yalan söylüyorsan diye uyardı Ali. Zavallı adam sakınarak geri çekildi. Vallahi doğru söylüyorum. Anamı sinkaf etmiş olayım ki doğru söylüyorum. Duraksadı. Zeynep'e baktı. Küfürlü konuştuğum için kusura bakma ablacığım ama ne yapayım? Komiser abi inanmıyor. Böyle söylemesine rağmen aslında kendi sözlerine kendisi de inanmıyordu. Tıpkı arkadaşı gibi onun da bir tanığa ihtiyacı vardı. Panik içinde Şefvan'a döndü. Öyle değil mi lan? Niye konuşmuyorsun Gavat? Söylesene boş değil miydi çuval? Nihayet dile geldi Şefvan. Boş, boştu vallahi başkomiserim. Kur'an musaf çarpsın ki boştu. Ne ceset vardı içinde ne de çöp. 10. ayrımın sonu. Sayfa 106.